Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 21.
Tamiz Sümbülizade Hacı Emin Efendi'nin namı Ankara'dan taşmış, civardaki kasabaları tutmuştu. Haymana'dan, Beypazarı'ndan, Bala'dan, hatta daha uzaklardan. Meraklısı gelir, onun sıkı dövülmüş koyu kuru kahvesini almadan edemez. Sabah akşam dükkanın derin loşluğunda pehlivan endamlı bir adam büyük dibeğin başındadır. Her dakika dibek kolunun indikçe güm güm işitilen sesi. Hacı Emin Efendi'nin dükkan hemen hiç boş kalmaz bu akşamüstü de. Yağmur bahanesiyle epeydir içeriye çekilmiş, talebeyi ulum kılıklı bir adamla görüşüyor. Köse imam. Yağmurun dindiğini nihayet fark ettiler. Önde yeşil sarıklı, latalı, çakşırlı ve seyrek sakallı köse imam. Yanı sıra siyah cübbeli, aksakallı ihtiyar Hacı Emin Efendi. Dışarı çıkıyorlar. Köse imam boş heybesini omzuna atmıştır. İhtiyarın buruşuk elinde ötekinin az önce tutuşturduğu beyanname. Şeyhülislam'ın Kuvayi Milliye Eşkıyası aleyhine verdiği idam fetvası. Padişahımız Efendimiz Halife-i Ruhizzemin Hazretleri tarafından tasdik olunmuştur. Köse imamın acele işi varmış. Yağmur yüzünden gecikti, onu bekliyorlar. Daha kapıda elini iman tahtasına bastırıp veda edecektir. Allah'a emanet ol Hacı Efendi. Allah işini rast getirsin imam efendi oğlum. Köse imam Karaoğlan çarşısı boyunca bir süre yürüdü, sonra yan sokaklardan birinin köşe başında durdu. Sinsi ve şüpheli, sansar bakışlarıyla etrafını süzüyor, sonra yağmurun bataklığa çevirdiği sokağa sapıyor. Sokakta yapraklarından pırıl pırıl damlalar sarkmış ulu bir çınar ağacı. Ağacın altında iki kişi, birisi Hürriyet ve İtilaf Fırkası Mutemedi Ali Şükrullah Bey'dir ki, kalıptan henüz çıkmış fesi, ütülü pantolonu, Avrupa'yı sakalıyla hemen dikkati çekiyor. Öbürü setre pantolonlu, şapkalı, kayzer bıyıklı bir Ermenidir ki adı Mardiros Bakırcıyan'dır. Yelek cebinden saatini çıkarmış bakıyor. Köse imam yerden bir temenna sarkıtıp memnun ve mültefit yaklaştı. O biraz endişeli, daha çok sabırsız, sesini alçaltıp soruyor. İstanbul Ermenisi şivesiyle Türkçe, imam efendi, çarşı tamamdır. Allah'ın izniyle tamam. Mardros efendi bunun üzerine Ali Şükrullah Bey'e kaşlarıyla bir işaret yaptı. O da çantasından yeni bir tomar beyanname çıkarıp köse imama uzatıyor. Aferin ahbar, göreyim seni. Bunları da kale içinde dağıtasın. Yeşil sarıklı yeni aldığı tomarı omzundaki boşalmış heybeye koyarken kendinden çok emindi. Diyor ki, sen hiç kasava çekme çorbacı, dağıtılmış belli. Mardiros ağamız ne istedi de yapmaktan geri durduk biz? Ali Şükrullah müdahale edecektir. Sen ne söylersin bira gafil? İstek Bakırcıyan efendinin isteği midir? Padişahımız efendimizin irade-i seniyesidir. Bunu böyle bilesin. Bakırcıyan efendi asabi bir gülüşle köse imamın sırtını sıvazlamış, o sırada pantolon cebinden çıkardığı bir tomar lirayı eline tutuşturmuştu. Bir tomar İngiliz lirasını. Göreyim seni. Gece öteki işi de hallet. Davamız müşterektir. Anladın? Köse imam yerden temennalarla geri geri uzaklaşıyordu. Ona hayır dualar etti. Ha ömrüne bereket çorbacı. Anlamaz mıyım hiç? Allah devlete millete zeval vermesin he mi? Bozkır'da ilkbahar gecesi. Yağmurdan sonra gökyüzü açık, sırmalı karanlıkta yıldızlar ve samanyolu. Elle tutulacak kadar yakın görünüyor. Uzaklı yakınlı köpek havlamaları, gece böceklerinin yeknesak sesi. Ziraat mektebinin uzaktan görünüşü eskisine oranla daha resmi, daha karargahı umumi havasındadır. Nöbetçiler çoğaltılmış, paşanın otomobili yerli yerinde. O sırada nöbetçi devriyesi kapıdan çıktı, nöbet değiştirme saati. Karanlığa dağılan düzenli ayak sesleri, nöbet değişimi. Telgrafhanenin pencereleri yine aydınlıktı. İçeride çalışılıyor. İsli lambanın yorgun aydınlığında bir yerlerden haber almakta olan telgraf alıcısı tıkırdıyor. Onun başında dalgın ve uykusuz halleriyle muhabere memuru ve şifre katibi Faik Bey. Masanın üzerine rastgele bırakılmış izmarit yüklü kül tablaları, buruşturulmuş kağıtlar, içilmiş kirli kahve fincanları. Muhabere memuru elinde kalemi, onu zorlayan bir esneme arzusunu zor tutarak aldığı şifreyi eski rakamlarla önündeki kağıdın üzerine kaydediyor. Şifre katibi Faik Bey dikkatini başka bir şifreyi çözmeye vermiş, o kadar ki farkında olmadan boşalmış kahve fincanını dudaklarına götürdü. Boş olduğunu görünce gülümseyerek başını salladı, yerine bıraktı. Elindeki kalemle kafasını kaşıyıp çözdüğü şifreye dalıyor. Telgrafın tıkırtısı bir anda kesilmesin mi? Muhabere memuru manipüleye davrandı, tıkır tıkır karşı tarafa bir şey soruyor. O durunca makine tekrar çalışacaktır. Rahat bir nefes alıp karşılıklı gülümsediler. Telgrafçı aldığı şifreyi ona uzatarak, "Faik Bey, bu da tamam," dedi. Sonra yeni bir esneme dürtüsüne hakim olmaya çalışıyor, ilave etti. "Sırada Ayıntap var, nasipse tabii." Faik Bey başını çözdüğü şifreden kaldırmamıştı. Uzatılan kağıdı alırken biraz da kendi kendine konuşur gibi diyor ki, "Vaziyet vahamet kasbetmiştir. Kastamonu valisinin şifresi hayra alamet değil. Çerkeş ve Safranbolu'da idare-i örfiye ilanı. Safranbolu'da esnafın dükkanlarını açmaması vahim şeyler. Kasabayla telgraf muhabiresinin kesildiği de düşünülürse..." Başını kaldırıp gözlerini kısarak telgrafçıya baktı. Göğüs geçirdi. "Allah encamımızı hayra tebdil eylesin. Amin." Sonra az önce ötekinden aldığı kağıdı gösterip soruyor. "Bu ne? Düzce mi?" Muhabere memuru adeta özür diledi. "Evet, Kara Keçili Arif Bey müfrezesi. İyi başladı ama gidişat iyi görünmez. Bolu kapılarında durakladılar." Biraz sustu, daha düşük bir sesle ekliyor. "Uykuda bir bastırdı ki..." Faik Bey elindeki kağıdın üstünden ters ters bakıp onu azarlıyor. "Kendine gel oğlum. Ne denilmiştir? Su uyur, düşman uyumaz." Tepenin üzerinden az uzaktaki ziraat mektebi binası, ışıklı üst ve alt kat pencereleriyle bahar karanlığı içinde bir gemiyi andırıyordu. İzlenimi bozan binadan tepeye, birbirini izleyerek uzayıp gelen, tepeden bozkurun yaldızlı boşluğuna uzayıp giden telefon direkleri. Uzak bir köpek yalnızlığını uluyor. Yakınlarda ilk kurbağalar ısrarlı gece böcekleri. Birden görünmez atlıların nal sesleri işitildi, sesler hızla yaklaşmaktadır. Az sonra yıldız kalabalığını silen simsiyah hayaller halinde tepenin arkasından çıkıyorlar. Gölgelerinden bunların daha önce gelmiş atlılar olduğu belli. Yalnız bu defa yanlarına elleri mavzerli başkalarını da almışlar. Ziraat mektebi istikametinde bir süre ilerleyip öndekinin elini havaya kaldırmasıyla durdular. O, yeşil sarıklı, seyrek sakallı, talebeyi ulum havalı, köse imam. Elini uzattı, şehadet parmağıyla telefon direklerinden birisini gösteriyor. Yamaçta biraz unutulmuşa benzer münzevi bir telefon direği, birkaç istikamete pırıl pırıl uzayıp giden teller. Köse imam ona refakat eden atlılar, telefon direğinin yanına gelirler. Daha önce telgraf direğine yapıldığı gibi atlının biri direğin yanına sokulur. Bir başkası onun atını yularından tutar, o atının semeri üzerinde ayağa kalkıp direğe sarılarak tırmanmaya başlar. Gözleri az uzağındaki ziraat mektebindedir. Işıklı pencereleriyle adeta meçhule giden bir gemi. Mustafa Kemal Paşa'nın penceresi en aydınlık. Mustafa Kemal Paşa telefon elinde vali vekili defterdar Yahya Galip Bey ile konuşuyordu. Vali Bey sesinde biraz hayret, epeyce öfke ısrarla tekrarlıyor. "Evet paşam, hakikat budur. Mahut beyanname hem Karaoğlan çarşısında dağıtılmış hem kale içinde. Dağıtanın eşkalini tespit ettik, aranıyor. Vaziyeti evvela size arz edeyim," dedim. "Emin misiniz Vali Bey, bir yanlışlık olmasın? Cüreti bu mertebe artırdı mı bunlar?" Büyük odaya bir lamba daha konulmuş. Işık daha zengin. Ortalıkta tüller gibi dağılan sigara dumanı kıvrımları, hafif is kokusu, koltuğun birinde elinde sigarası ve kahve fincanı Halide Edip Hanım. Eşi Doktor Adnan Bey, paşanın sol yanında ayakta duruyor. Yunus Nadi Bey başka bir koltukta oturuyor, önünde yabancı gazete kesikleri, eski harflerle yapılmış bazı tercümeler. Hepsi belirgin bir gerilim içinde görünüyorlar. Odanın kapısı açık. Mustafa Kemal Paşa telefonla konuşurken endişeli. O da asabi. Masanın üstünde sol elini kımıldatmadan orta parmağıyla küçük darbeler vurmaktadır. Masanın üstünde tesbihi, kül tablası, sigarası, kahve fincanı. Sesi biraz değişti. Emir verir gibi diyor ki, "Siz behemmahal kolorduyla temasa geçiniz, keyfiyete muttali olsunlar. İrticaen sirayetine mutlaka mani olmalıyız. Esasen daha evvel de..." Paşa durakladı. Telefonda bir boşluk belirmişti. İnsiyaki olarak ayağa kalkıyor, daha yüksek sesle ve asabi ahizeye, "Vali Bey," diyor, "Vali Bey, sizi duyamıyorum. Alo, alo, Vali Bey, siz beni duyabiliyor musunuz?" Telefonu öfkeli bir hareketle kapattı, misafirlerine döndü, irtibat kesildi. Masasının üstündeki zilin düğmesine basıyor, açık kapıdan içeride bir yerde zilin çaldığı işitilecektir. Bu esnada o, kül tablasında unuttuğu sigarasını alarak diğerlerine konuşmasını sürdürüyordu. Şehirde sadrazamın beyannamesini dağıtmışlar. İş her gün biraz daha ciddileşiyor. O sırada salondan yaklaşan ayak sesleri, kapıda yaveri Muzaffer Bey belirdi. Paşa sözlerini askıda bırakıp ona döndü. Hep aynı asabiyetle dedi ki, "Yaver, bakar mısın? Öteki telefonlar çalışıyor mu?" Eliyle önündekini gösterip ilave etti. "Bu aniden sustu. Emredersiniz kumandanım." Büyük odada en büyük sessizlik. Salondan uzaklaşan ayak sesleri. Dışarıdan yükselip alçalan sesler. Uzak köpek havlamaları. Görünmez leyleklerin muttarit takırtısı. Mustafa Kemal Paşa düşünceli. Sigarasını içerek dolaşıyor. Arada misafirlerden birisi önünde durup konuşmasını onun yüzüne bakarak sürdürüyordu. Şimalden Yeni Han'da postacı Nazım ve Kara Mustafa'nın isyanı. Şimali Garbi'den Anzavur Ahmet ve hempaları. Hilafet ordusu teşebbüsü. Cenup'ta Fransızların ayın tapa taarruzu. Garp'ten Yunanlıların Minne hattını tecavüz niyetleri. Meclisi küşad ettiğimiz gün düzce ayaklanıyor. Nihayet Ankara'nın içinde beyanname tevziine cüret. Paşa durmuştu. İki parmağı arasında sigarası, eliyle havada bir daire çizerek dedi ki, "Efendiler, şümulü geniş bir muhasara harekatı ortasındayız." Mülazım Muzaffer Bey'in yaklaşan ayak sesleri işitiliyor. Paşa durakladı, başını kapıya çevirdi. Verilen beklediği cevaptı. "Hiçbiri çalışmıyor kumandanım, hatları kesmişler." Mustafa Kemal Paşa'nın kaşları çatılmıştı. Misafirlerine dönerek sözüne devam etmek istedi. "Cüretkarlıkları küstahlık mertebesine varıyor. Bu kadarına." Fakat edemedi, civardan üst üste birkaç silah sesleri duydular. Paşa durdu, dışarıya kulak verdi. Birkaç silah sesi daha işitilince emin olmak için hızla ilerleyip pencerenin camlarını açtı. Bol yıldızlı bahar gecesinin serinliği yüzüne vuruyor. Önce sükunet, gece böceklerinin cızırtısı, uzak köpek havlamaları, sonra birkaç el silah daha. Mustafa Kemal Paşa derhal pencereyi kapattı. "Hayret, hayrete uzma, bu işin şakaya tahammülü kalmadı." Masasının başına geldi, çekmeceyi açıp beylik silahını aldı. Dolu mu boş mu diye yoklarken tam bir asker sesi ve davranışıyla Muzaffer Bey'e talimat veriyordu. "Yaver, derhal git, yüzbaşına söyle, iki devriye tertip edilsin. Biri keşif müfrezesi olacaktır. Kumandasını sen al, silah seslerinin üzerine git. Öteki onun kumandasında karargahın müdafasını deruhte etsin. Çabuk, baş üstüne kumandanım." Muzaffer Bey çıkar, telaşlı ayak seslerinin salonda uzaklaştığı işitilir. Yoğun bir sessizlik. Bu sessizlikte bir kibritin çakılışı ne kadar büyüyor. Halide Edip Hanım bir sigara daha yakmıştı. Yunus Nadi Bey bir şey söylemek niyetiyle elini kaldırır fakat söyleyemez. Çünkü silah sesleri daha yakından, daha yoğun ve kalabalık olarak tekrar işitiliyor. Mustafa Kemal Paşa çevik, kararlı ve sert. "Siz burada kalınız," dedi. tabancasını aldı, birbiri ardına üfleyerek lambaları söndürdü. "Şunların haddini bildirelim," diyerek hızlı adımlarla dışarıya çıktı. Yunus Nadi Bey kısa bir tereddüt geçiriyor, sonra o da kağıtlarını Halide Edip Hanım'a uzatıp tabancasını çekerek paşanın ardından gidiyor. "Paşam, bir dakika, ben de geliyorum." Büyük odanın birden yıldızlarla zenginleşmiş ışıltılı karargahında sadece Halide Edip Hanım'la eşi Doktor Adnan Bey kalmışlardı. Endişeli bakışırlar. Yunus Nadi Bey'in açık bıraktığı salon kapısından vuran ışık Halide Edip Hanım'ı yarı yarıya aydınlatmıştı.
Ayrım sonu.